Ayrım 5. Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller, sayfa 55. Türkiye'yi Kürtlerle büyütme hedefli dönem. ABD'nin özel savaşı iki önemli kuvvetin, birincisi IŞİD'in, ikincisi de PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin önünü açtı. İki örgüt de öne çıkmaya, alan hakimiyeti kurmaya başladı. Bu aynı zamanda AKP'nin Türkiye'yi Kürtlerle büyütme hedefli 3. döneminin de başlaması demekti. ABD'nin Suriye konusuna daha çok eğilmeye başladığı bu dönemde 20 yıl önce Irak'ta uygulanan yöntemler izlenmeye başladı. Türkiye'nin önüne havuç konularak koridor inşa etme yöntemi. Irak'ta koridorun havucu Musul ve Kerkük'tü. Sonucu Irak'ta Amerikan koridoru yani Bardanistan oldu. ABD'nin Suriye'deki havucu ise Halep'ti. Yeni Osmanlıca AKP hükümeti devletin merkezi kurumlarını ikna edebilmek için artık 82. İl Halep propagandası yapıyordu. Bu havucun sonucu ise Suriye'de Amerikan koridoru olacaktı yani PYD kantonları. Türk ordusu ve devletin bazı merkezi kurumları bu gerçeği görüyor ve ona göre konumlanmak istiyordu. TSK'nın PKK'ya çok etkili operasyonları işte bu süreçte başladı. Öyle ki PKK'nın belinin kırıldığı konuşuluyordu. Haliyle bu durum ABD'nin Suriye planlamasını bozuyordu. Washington hem TSK'nın PKK'ya bu operasyonlarını durdurmalı hem de Suriye planlamasını hayata geçirebilmek için açılımı yeni bir düzleme sıçratabilmeliydi. Peki bu nasıl olacaktı? Uludere'de yanlış istihbaratla TSK'ya çok sorunlu bir hava harekatı yaptırdılar ve Türk ordusunun açılıma direncini zayıflattılar. Cumhuriyet 21 Eylül 2015 günü manşetten bu yanlış istihbaratın belgesini yayımladı. MİT 21 Aralık 2011 tarihinde TSK'ya gönderdiği haber kayıt ve bildirim formunda PKK liderlerinden Bahos Kod adlı Fehman Hüseyin'in sınıra yakın bir mıntıkada bulunduğunu ve eylem hazırlığında olduğunu bildirdi. TSK'da bu istihbarata göre hava harekatı yaptı. Kamuoyunu ise şöyle hazırladılar. Önce PKK'lılar hapishanelerde açlık grevine başladı. Atlantik'e çıpalı basın ile AKP hükümetine yakın basın bu işi köpürttü. En sonunda bir Hakan Fidan operasyonu ile Öcalan devreye sokuldu ve onun açlık grevlerini bitirin çağrısı ile İmralı ile müzakere dönemi gelmiş oldu. Barışçı, müzakere edilebilir görüntüsü verilen Öcalan artık devletin doğrudan muhatabı olacaktı. Böylece 1 Ocak 2013 itibariyle 2009'da başlatılan Kürt açılımı yeni bir düzleme taşındı ve Öcalan açılımı başladı. Bu süreç Türkiye'yi Kürtlerle büyütmek denilerek kamuoyuna yutturmaya çalışıldı. Türkiye içeride açılımla Kürtleri kazanacaktı ve bu ilişki üzerinden de Irak ve Suriye'de Kürtlerle birlikte genişleyecekti. İşin teorik çerçevesini Ahmet Davutoğlu şu sözlerle açıklıyordu. Son 100 yıl bir parantezdir, kapatılması gereken bir parantezdir. Sykes-Picot ile başlayan ayrışma kapatılması gereken bir parantezdir. Tarih, coğrafi sınırları isyan ediyordu ve evet, biz bu parantezi kapatacağız. İbrahim Karagül, 100 yıllık parantezi kapatacağız. Yeni Şafak, 1 Mart 2015, http://www.yenisafak.com/yazı-dizileri/100yillik-parantezi-kapatacağız-49-47-95. Aslında Erdoğanlar en başından beri Kurtuluş Savaşı ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti tarihini yeni Osmanlıcılık temelinde kapatılması gereken bir parantez olarak görmekteydiler ve bölgeye hep bu perspektiften baktılar. O nedenle Türkiye'yi Kürtlerle büyütme hedefi dönemin öncesinde de sonrasında da hep 100 yıllık parantez dediler. Örneğin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 21 Ocak 2012'de Kayseri'de AKP'lilere şöyle diyordu. 1911 ile 1923 yılları arasında nereleri kaybetmişsek, hangi topraklardan çekilmişsek, 2011-2023 yılları arasında o topraklarda tekrar kardeşlerimizle buluşacağız. Kaybettiğimiz topraklarda buluşacağız. Habertürk 21 Ocak 2012 http://www.habertürk.com/gundam/haber/708252-kaybettiğimiz-topraklarda-buluşacağız. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan, Bu konuşmadan 3,5 yıl sonra Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu TÜGEF üyesi gençlere şöyle sesleniyordu. Önümüzdeki dönem 100 yılın şekillendiği, adeta tasarımını yapıldığı bir dönem. Kendi coğrafyamızda, kendi geleceğimiz için inisiyatif almalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Hürriyet 17 Eylül 2015. http://www.hurriyet.com.tr/gundam/30-09-3288.asp. Uzatmayalım. Türkiye'yi Kürtlerle büyütme hedefli dönem boyunca ekranlardan ve gazetelerden hemen her gün şu propagandayı yaptılar. Musul ve Kerkük'ü almazsak Diyarbakır'ı veririz. Büyümezsek küçülürüz. Sanmayın ki bu propagandayı sadece AKP'li yetkililer yapıyor. Aynı şekilde PKK liderleri de o koroya katıldı. Örneğin Özgür Gündem'de Hüseyin Ali Müstehar adıyla yazan Mustafa Karasu açık açık Türkiye, Kuzey Irak ve Rojava ile Suriye'nin kuzeyi Misak-ı Milli'yi güncellemeli diyordu. Hüseyin Ali, İkiz Politika, Özgür Gündem, 24 Haziran 2014. http://www.ozgur-gundam.com/soru işareti haber-id=11-14-16 End işareti haber baslik eşittir yüzde işareti C4 yüzde işareti BOK yüzde işareti C4 yüzde işareti BOZ yüzde işareti 20 POL yüzde işareti C4 yüzde işareti BOT yüzde işareti C4 yüzde işareti BOKA End işareti HD10 eşittir haber alt tire detay End işareti module eşit nuce. Nasılsa genişlemenin pratikte Türkiye için daralmayla sonuçlanacağını en iyi PKK biliyordu. Bu dönemde AKP hükümeti Öcalan'la çok önemli bir anlaşma yaptı. Başkanlık ve özellik. Bu anlaşmanın gereği olarak Öcalan, PYD'ye Suriye'de özellik için çalışması ve kantonlar kurması talimatı verdi. Anlaşmanın içeriğini ve nasıl uygulandığını bizzat İmralı tutanaklarından okuyalım. Öcalan'ın ağzından dinleyelim. Öcalan 23 Şubat 2013 tarihinde HDP heyetine şunları söyler. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başka başkanlık ittifakına girebiliriz. Yalnız başkanlık ABD'deki gibi olmalı, devlet meclisi gibi bir senato, ikincisi bir de halklar meclisi. Bunun adı demokratik meclis de olabilir. Bu da ABD'deki gibi temsilciler meclisi olabilir. Ceyhun Bozkurt, İmralı tutanakları, Öcalan'ın ağzından çözüm süreci, destek yayınları, Mart 2015, sayfa 237. Açık ki Öcalan federatif bir idareye işaret ediyordu ve anlaşmanın bu kısmı zaten Erdoğan'ın sözlerinde hep vardı. Erdoğan, Kürt açılımı başladıktan sonra AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı bir konuşmada aynen şunları söylemişti. Biz ne istiyoruz? Netice. Onun için diyoruz ki, bakın Batı ülkelerini şöyle bir gözden geçirin, orada hep bunları göreceksiniz. Federal Meclisi göreceksiniz, Federal Konseyi göreceksiniz. www.akparti.org.tr 13 Eylül 2010. Peki başkanlık neyin karşılığı olacak? Öcalan 3 Nisan 2013 tarihli görüşmede şöyle diyor. Zaten önümüzdeki günlerde Suriye'deki duruma dair heyetle fidan konuşacağız. Bazı kararlar alacağız herhalde. Yeni oluşacak Suriye'de bizimkiler başat rol oynayacaklar. Orada özerk bölgeler olur. Kürtler, Aleviler, hatta Araplar içinde özerk bölgeler olacak gibi. İsviçre gibi özerk bölgeler. Ceyhun Bozkurt, İmralı Tutanakları, sayfa 91. Fidan ile Öcalan'ın görüşmesinde bu kararlar alındı ve 17 Ağustos 2013 tarihli görüşmeye şu sözler yansıdı. Dün heyetle tartıştım. Herhalde hayata geçer. MGK'da da tartışılacaktır. Salih Müslim geldi. Bunu stratejik önemde görüyorlar. Ben de önemli görüyorum. Orada konseyin denetimi, geçici yönetim olur, kanton gibi, sonra da seçimler yapılır. Kobani, Afrin, El Cezir gibi bölgeler olur. KCK'nın buraya müdahilliği ile ilgili şöyle bir şey düşündük. Burada doğrudan bizden bir arkadaşın üstlenmesi olabilir. Kamışlı, Afrin ve bunun gibi de askeri değil siyasi üstlenmeleri olur. Biz Suriye için ortak proje açısından heyetle çalışıyoruz. Ceyhun Bozkurt, İmralı Tutanakları, sayfa 92-93. Öcalan'ın belirttiği gibi PYD lideri Salih Müslim, Temmuz ve Ağustos 2013'te iki kez Türkiye'ye davet edilmiş ve hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından hem de MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından kabul edilmişti. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi Salih Müslim'in 26 Temmuz 2013'te Esad rejiminin yanında yer almayacağı şartıyla davet edildiğini ve görüşmede MİT'in kendisine şu mesajı verdiğini yazdı. Bağız rejimi altında yıllarca ezilmiş Kürt kardeşlerimizin kazanımlarını siyasi ihtiraslara heba etmeyin. Suriye halkı olarak geleceğinizi yeniden şekillendirirken yeni çatışma alanları oluşturmak herkesin kaderini kötü etkiler. Çetin Erçetin, Müslüme 3 şart, Yeni Şafak 27 Temmuz 2015, http://www.yenisafak.com/politika/muslime-3-sart-54-63-76. MİT'in yeni çatışmalardan kastı o günlerde başlayan PYD-ÖSO çatışmasıydı. Yani Ankara Müslüme, ÖSO ile çatışma, Esad'a karşı ol, biz de siyasi kazanımlarınızı tanıyalım diyordu özetle. 13 Ağustos 2013'te Türkiye'ye yeniden davet edilen PYD lideri Salih Müslim, Dışişleri ve MİT heyetleriyle yapılan 9 saatlik görüşme hakkında Ankara geçici özerk yönetime karşı değil değerlendirmesi yaptı. Bu dönem boyunca PKK içeride açılımla PYD'de Suriye'de Ankara'nın Esad'a baskısıyla güç kazandı. Özellikle Ankara'nın angajman kurallarıyla Suriye Hava Kuvvetleri'nin sınıra yakın bölgelerden uzak tutması PYD'yi hızla Cizire, Kobani ve Afrin'de hakim hale getirdi. IŞİD'le mücadele ve 82. İl Halep hedefli dönem. Esad'ın Ankara'nın baskısıyla Suriye'nin kuzeyinden uzak tutulması en çok PYD'ye yaradı. PYD 20 Ocak 2014'te Cizire'de, 28 Ocak 2014'te Kobani'de ve 29 Ocak 2014'te Afrin'de kanton ilan etti. Bu üç kanton yeni bir dönemi başlattı. Diğer yandan IŞİD hızla büyüdü ve hem Suriye'de hem de Irak'ta önemli bir alana hükmetmeye başladı. Öyle ki PYD'nin kanton ilan etmesinden 5 ay sonra IŞİD, Irak'ın en büyük şehirlerinden Musul'u işgal etti. Bu durum bölgenin toplamı açısından yeni bir süreci başlattı. 1. IŞİD'in Musul'u işgali ABD'ye yeniden Orta Doğu'ya dönme fırsatı yarattı. 2. IŞİD'in Musul'u işgalini fırsat bilen Barzani, Kerkük'ü işgal etti. 3. IŞİD'in Musul'u işgalini fırsat bilen Usame Necefi, İyad Allavi ve Tarık Haşim'i Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi iktidarı bırakmaya zorladı ve Irak'ın birliği için uğraşan Maliki görevi bırakmak zorunda kaldı. 4. IŞİD'in Musul'u işgalini fırsat bilen Erdoğan ve Barzani, Maliki'nin uygulatmadığı kaçak petrol anlaşmasını yürürlüğe koydu. 5. IŞİD'in Musul'u işgali en sonunda Türkiye'yi ABD ile İncirlik mutabakatı imzalamaya mecbur etti. Ankara bu mutabakatla ayrıntılarını ilerleyen bölümlerde okuyacağımız gibi tıpkı 25 yıl önce Irak'ta olduğu gibi bugün de Suriye'de Amerikan koridorunu inşa etme sürecine girmiş oldu. Tampon ya da güvenli bölge gibi talepler de bir önceki dönemde havuç olarak kullanılan 82. İl Halep argümanını yeniden devlet koridorlarında tedavüle soktu. 3. Bölüm ABD-İsrail belgelerinde koridor. Amerikan koridoru konusunda yüzlerce ABD belgesi var. CIA, Pentagon, ABD Dışişleri ve Beyaz Saray'a rapor hazırlayan onlarca düşünce kuruluşu özellikle son 25 yılda bu konuda yüzlerce rapor hazırladı. Kuşkusuz bu raporlar doğrudan ABD devletinin resmi görüşleri değildir. Bu düşünce kuruluşları ABD'nin ulusal güvenlik stratejisini esas alarak raporlar hazırlamakta ve ABD devlet aygıtının kullanımına sunmaktadır. Devlet de bu raporlardan yararlanmakta, resmi görüş oluşturma sürecinde değerlendirmektedir. Elbette zaman zaman aynı konuda birbirleriyle çelişen raporlar da ortaya çıkmaktadır. Bu, o düşünce kuruluşlarının yakın olduğu kurumlar arasındaki görüş ayrılığına işaret etmesi bakımından ayrıca önemlidir. Yani toparlarsak, CFR başta olmak üzere ABD'nin belli başlı düşünce kuruluşları hazırladıkları raporlarla doğrudan Amerikan devlet aygıtını beslemektedir. O nedenle özellikle yönetime yakın Düşünce kuruluşlarının raporları kritik önemdedir ve zaman içinde geri dönüp bakıldığında ne oranda uygulandığı da görülür. Az önce de belirttiğimiz gibi Amerikan koridoru konusunda yüzlerce rapor var ve biz özellikle son bir yılda öne çıkanları burada inceleyeceğiz. CAP, ABD, Türkiye ve Kürt bölgeleri barış sürecinin durumu raporu. Bunlardan en önemlisi Center for American Progress, CAP isimli düşünce kuruluşunun Temmuz 2014'te yayımladığı The United States, Turkey and the Kurdish Regions, The Peace Process in Context, ABD, Türkiye ve Kürt bölgeleri barış sürecinin durumu başlıklı rapordur. Raporu önemli kılan, içeriğiyle birlikte hazırlayan kurumun başkanının özellikleridir. CAP Başkanı John Podesta, ABD Başkanı Barack Obama'nın yakın dostudur. Obama 2008'de ilk kez başkan olduğunda Podesta fiilen hükümeti oluşturan isimdi. Sonraki yıllarda CAP'ın Obama yönetiminin dış politikasını belirleyen kurumlardan biri olduğu da görüldü. CAP'ın ABD, Türkiye ve Kürt bölgeleri barış sürecinin durumu başlıklı raporu Türk basınında önemi kadar tartışılmadı. Ancak Hasan Bögün Aydınlık'taki köşesinde birkaç gün üst üste raporu derinlemesine inceledi ve tartıştı. Bögün'ün o incelemesinden yararlanarak ilk elden söyleyebileceğimiz şudur. CAP raporu Beyaz Saray'a AKP, PYD ile ABD'de PKK ile ilişkileri geliştirmeli demektedir. Bir yıl sonra yani ABD'nin AKP hükümetine imzalattırdığı İncirlik mutabakatından sonra tam da bu rotaya girildiğini görüyoruz. Raporun sadece bu bölümü mü hayata geçti? Hayır, ileride İncirlik mutabakatı ikinci çekiş güç bölümünde ayrıntılı inceleyeceğimiz gibi CAP raporunun pek çok önerisi hayata geçti. Devam edelim. Raporu CAP'ın Türkiye uzmanı Michael Verz ile Orta Doğu ve Kürt uzmanı Max Hoffman kaleme aldı. Yazarların açıklamaları raporun neden hazırlandığını ışık tutuyor. Verz şöyle diyor. Türkiye ve ABD beraberce bölgesel istikrar için yeni ortaklara muhtaç. Türkiye, Kürt bölgesel yönetimiyle zaten yakından çalışıyor ve Suriyeli Kürtler ile de yakınlaşabilir. Türkiye'deki barış sürecinin geliştirilmesi, Türkiye'nin geniş bölgedeki saygınlığını artırma adına oldukça önemli olacak. Hoffman da şunları söylüyor. Rapor, ABD'nin Suriye'deki Kürt gruplara yaklaşımının yeniden gözden geçirmesini, Kürt bölgesel yönetimiyle bağların Bağdat'ın taleplerine daha az dikkat göstererek derinleştirmesini ve Ankara'nın kendi sınırları çevresinde Kürt otonomik aktörlere gösterdiği açık görüşlülüğü yansıtan şekilde ABD'nin de Kürt siyasi aktörlerle ilişkilerin düzenlemesini tavsiye ediyor. Bu adımlar IŞİD gibi grupların yükselişini kesmeye yardım ederken Türkiye'yi de bölgesel karışıklıklara karşı koruma görevini üstlenebilir. Rapora bir bütün olarak bakıldığında ortaya çıkan asıl gerçek şudur. ABD'nin Kürt politikası yeni bir evreye geçmektedir. İşte rapordan çarpıcı önermeler. Kürtlerin Orta Doğu'daki yeri yeni bir sorun değil. Daha da öte, Birinci Dünya Savaşı'nın çizdiği milli sınırlar içindeki alt etnik ve dini grupların nasıl birleştirileceği sorunudur. Genel olarak çoğu siyasetçi bu sınırları yeniden çizmenin her zamanki sorunlarıyla var olan hatlar içinde hareket etmekten daha maliyetli olduğu sonucuna varıyor. Bu sınırlara dayalı milli kimliklerin kökleri geçen yüzyıldan geliyor ve göz ardı edilmemeli. Bu rapor bu temel sonuca itiraz etmiyor. Fiili bir Kürt devletinde savunmuyor. Ancak Suriye'nin ve Irak'ın merkezi hükümetlerinin etkin çöküşleriyle birlikte iki Kürt özerk bölgesinin gerçekliği ve üçüncüsünün kendi milli hükümetiyle daha geniş ölçekli kendi kaderini tayin müzakereleri yapması gerçeği bu sorunu yeniden değerlendirmeyi talep ediyor. Sayfa 4. Batı'nın merkezi hükümetleri devirme korkusuyla alt etnik grupları desteklemekten kaçınması anlaşılır. Ancak Washington için milli egemenlikleri gerekçe göstererek bu muamma ile uğraşmayı reddetmek giderek daha çok savunulamaz hale geliyor. Elbette cevap verilecek ciddi endişeler var. ABD ve Avrupalılar Kürt liderleri için de aynı şeyi yapmalıdır. ABD ve müttefikleri geniş çaplı bir değişimin ve kısmi parçalanmanın yaşandığı bir zamanda hala kusursuz ortaklarını seçmemişlerdir. Sahada sonuçları etkileyecek kişilerle en azından konuşmak zorundadırlar. Sayfa 35. ABD'nin Kürt gruplara yönelik kararsız, nüanslı veya şaşkın, hangisini kabul ederseniz edin, politikası şimdi bir fırsat sunuyor. Bu Bu raporda daha önce de altı çizildiği gibi Kürt siyasi aktörler bölgesel gelişmenin yörüngesini etkileyebilir. ABD istikrar için işbirliği karşısında Kürtlere daha fazlasını sunmalıdır. Sayfa 37. Hem Türk hükümeti hem karşısındaki Kürt ortaklar geri dönülmeyecek kadar ileri gittiler. Müzakereleri kesmenin siyasi maliyeti, Türkiye'nin sınırlarındaki kargaşa ve IŞİD'in Suriye ve Irak'taki Kürt yerleşkelerine tehdidi dikkate alınırsa iki taraf için de cezalandırıcı olabilir. Sayfa 2. Başbakan Erdoğan PKK ile müzakereleri ileri götürmenin lideridir. AKP'nin zaferi ve taze siyasi kredi Erdoğan-Öcalan diyaloğunun Türk siyasetinin bir olgusu olma şansı artırdı. Dahası Mart seçimlerinin sonuçları, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk doğrudan cumhurbaşkanı olmak istiyorsa Kürt desteğini sürmesine mecbur olduğunu açıkça gösterdi. Mart seçimlerinde AKP'ye verilen Kürt desteği Erdoğan'ın barış görüşmelerini bitirebilecek yenilgisi olasılığını ortadan kaldırdı. Bu da AKP'nin hareket alanını Kürt anlaşmasıyla sınırladı. Sayfa 35. Ayrıca Türk-PKK barış sürecinin başarısı veya başarısızlığı, gelecek yıllarda komşu Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgenin dinamiklerini etkileyecektir. Sayfa 35. ABD 15 yıl sonra iki silahlı Kürt grubu Türkiye'deki PKK ve Suriye'deki PYD konusunda karar vermek zorunda. Sayfa 39. Bu birdenbire olmayacaktır. ABD'nin PKK'yı yeniden tanımlaması bu kez galiba öyle biçiminde veya ihtiyatlı olmaz. Barış sürecinin silahsızlanma ve bütünleşme planı üzerinde anlaşmanın olmadığı bu aşamasında henüz çok erken. Ancak eğer PKK terör listesinden çıkarılacaksa resmen listeden çıkarılması güçlü bir pazarlık aracıdır. ABD'nin PKK'nın davranışlarını etkilemesini sağlar. ABD PKK'yı terör listesinden çıkarmayı açık koşullara bağlayarak bu kaldırıcı kullanabilir. Bu Ankara ile eşgüdüm içinde yapılmalıdır. Sayfa 39. ABD PYD politikasını hızlı değiştirmelidir. Sayfa 40. Ayrıca PYD ile Irak KDP'si arasında diyaloğu desteklemek ABD'nin çıkarınadır. Suriye sorunu genel Kürt Milliyetçi Hareketi üzerinde konuşma fırsatı veriyor. Bu da PKK'nın ve PYD'nin silahlı hareketlerden siyasi tüzelliklere dönüşmesini cesaretlendirmeye yardım edebilir. Sayfa 42. ABD Irak Kürt kontrolündeki Semalka sınır kapısından PYD'ye yardım gönderiyor. PYD ile doğrudan görüşme yapıyor ve PYD ile KDP arasındaki eşgüdüm bu faaliyete yardımcı oluyor. Böylesi teknik ve insani işbirliği PYD ile KDP'nin yakınlaşmasının yolunu açabilir. Sayfa 42. Evet, rapor özetle böyle ve maalesef bir yıl sonraki gelişmelere bakıldığında Obama'nın bu raporu uyguladığı görülür. 5. ayrımın sonu sayfa 65.